Ayrım 9. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 88. Bana saldıran işte bu adam. Doğum gününe çok az kalmıştı. Katil bir başkasıymış. Kusura bakmayın, sizi salıveriyoruz dediler. Gencecik bir delikanlı olarak girmişti cezaevine. Yaşlı ve yorgun bir adam olarak çıktı. O, DNA sayesinde özgürlüğüne kavuşanlardan sadece biri. DNA analizlerinin henüz polisce bilinmediği yıllarda ufak tefek, korku içinde, ağlamaktan gözleri şiş bir kadın ya da küçük bir kız çocuğu, mahkeme heyeti ve varsa jürinin önünde "bana saldıran işte bu adam" diyerek işaret parmağını uzatır ve sizi gösterirse, üstelik yapılan muayenede mağdurun cinsel saldırıya uğradığı kesinse ve siz saldırı sırasında nerede olduğunuzu tam olarak kanıtlayamıyorsanız, geçmiş olsun. Böyle bir senaryoda kadına ve çocuğa inanmayıp erkeğe inanan pek görülmemiştir. İşte bu yüzden tanık ifadelerinin güvenilirliğine ilişkin nice araştırmaya 100 yıl kadar önce yayımlanan Harvard'lı akademisyen Hugo Münsterberg'in Hugo Münsterberg, 1863-1916 arasında yaşamış, uygulamalı psikolojinin babası kabul edilen Alman-Amerikalı bir psikologdur. Münsterberg'in tanık psikolojisi ve davranışının mahkeme kararlarını yanıltıcı etkilerine odaklı deneysel bulgu ve yorumlarını bir araya topladığı 1908 tarihli On the Witness Stand, Tanık Sandalyesinde adlı kitabı, aradan geçen 100 yıla rağmen günümüzde dahi adli psikolojinin temel eserleri arasında yer alır. Hatalı ve yanıltıcı görgü tanıklığının nedenlerini ilk kez ele alan Münsterberg, aynı olaya tanık olan iki kişinin herhangi bir kötü niyetleri olmadığı halde anlattıkları arasındaki fark olabileceğini, oluşan illüzyonların tanığın o sırada içinde bulunduğu çevre koşullarından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Sadece görgü tanıklarının değil, mağdurların dahi anlattıklarının yanılgılarla dolu olacağına ilişkin bilimsel verilerine rağmen, dünyanın bütün cezaevleri görgü tanıklığına dayalı olarak mahkum edilen çok sayıda erkek, onlara oranla az sayıda olsalar da bir miktar kadının "ben yapmadım" haykırışlarıyla inliyor. "Kız seni tanıdı" dediler. Yoldan biraz yüksekte, tek katlı, dar ve uzun gecekonduda o gece 3 kişiydiler. Aslında 3 küçük kız. Televizyon yoktu, oyuncak yoktu. Bir süre büyüklerin elbiselerini giyip çıkararak oyalandılar. Sonra canları sıkıldı, üzerlerine kocaman birer gecelik geçirip yattılar. 7 yaşındaki Katina annesinin yatağını seçti. Ablası 9 yaşındaki Latanya, yatıya kalan arkadaşı Lucrezia ile birlikte salondaki kanepeye kıvrıldı. Açık bıraktıkları gece lambasının kırmızı ışığı, biraz sağa sola atılmış boş bira kutularının parlak yüzeyine, biraz da Perrin sokağına bakan pencerenin camına vuruyordu. Baba uzunca bir süredir ortalıkta yoktu. Anne garip saatlerde eve gidip geliyordu. Çocukların günlerce yalnız kaldığı olurdu. Onlar olmadığında kız kardeşleri Lucrezia dadılık yapmaya çalışırdı. Çalışırdı diyorum çünkü o da henüz 11 yaşında küçük bir kızdı. Kulakları pek iyi duymuyordu. Tam karşısında durup ağır ağır konuşmak zorundaydınız. Uykusu da ağırdı. Sıklıkla erkenden yatar, ertesi gün öğle üzerine doğru kalkardı. Eve bir adam girdi. Latanya'yı kucağına alıp annesinin yatağına götürdü ve usulca kız kardeşini yanına bıraktı ve oturma odasına geri döndü. Görmüş gibi anlattığıma bakmayın. Aslında adamın küçük kızı kucağına almış olduğunu gören yok. Sadece tahmin. Adamın Lucrezia'ya pek nazik davrandığı söylenemez. İki eliyle boğazına sarılıp kaldırmış ve oturma odasını yatak odasından ayıran ince duvara doğru savurmuş olmalı. Kızın boğazını çevreleyen ekimoz, duvardaki göçük ve yan odadaki kızların duyduğu çığlığa dayanarak bu sonucu çıkarıyorum. Kız kardeşler iyice korkmuş ama bir şey anlamamış olmalılar. Zaten anlamış ve polisi aramak istemiş olsalardı da yapmaları mümkün değildi. Çünkü evde telefonda yoktu. Adam parmaklarından birini Lucrezia'nın boğazının derinliklerine kadar soktu. Sonra her iki eliyle başını tuttu ve 3 kez duvara vurdu. "Sus yoksa öldürürüm," dedi kısık bir sesle. Lucrezia odanın soluk kırmızı ışığında adamı gördü. Derisi simsiyahtı, sakallıydı. Ayağındaki kovboy çizmelerini, başındaki kovboy şapkasını da gördü. Onu tanıyor muydu acaba? Belki, hiç emin değildi. Lucrezia adamın ellerinden sıyrılabildi. Kapıyı açarak sokağa fırladı. Tek bir sarı ışığın yandığı karanlık sokakta, bacaklarına dolanan bir hayli büyük açık sarı renkteki geceliğe rağmen koşmaya çalıştı. Beceremedi. Kovboy şapkalı ve çizmeli kapkara adam ellerini tuttu ve karnını tekmeledi, sırtına aldı ve eve taşıdı. Kızın sesi soluğu çıkmaz olmuştu. Adam çizmelerini çıkardı, pantolonunu çıkarttı. Şapkasını çıkarmadı. Gitmeden önce her nedense kanepenin üzerine boxer şortunu bıraktı. Düzgünce katlı, ıslak ve kırk beden. Bu şort meselesi karışık. Nedenini az sonra açıklayacağım. Tarihlerden 9 Temmuz 1981'di. Sevgili İsa, bugün çok iyiyim. 11 Temmuz 1981 sabahı Calvin Wills gözüne gelen güneş ışığı ile uyandı. Kendini biraz garip, hafiflemiş ve her zamankinden mutlu hissediyordu. Hamile karısını hafifçe dürttü. Debbie, bana bir şeyler oluyor dedi. İri yarı vücutlu, kocaman elli, 22 yaşındaki siyah adam. Belediyeden istifa ettim. Oğlumuz babasının kanalizasyoncu olduğunu görmesin diye. Uzun yol şoförü olarak işe gireceğim. Bugün yazılı sınavım var. Debbie ile Calvin'in yolda olan oğullarından başka 2 yaşında bir de kız çocukları vardı. Calvin yataktan kalktı, duşa girdi. Son aylarda her vesileyle söylediği ilahilerden biri çınladı evin içinde. İsa biraz rahmet eyle. Louisiana'nın Texas sınırına yakın 200 binlik bu kirli havalı endüstri kenti Shreveport'a sıkışıp kalmış olsalar da sevgili kocasının Davudi sesini duyan kadın öbür yanına döndü. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle uyumaya devam etti. Calvin banyodan çıktığında gelip yatağın kenarına oturdu. Şu yandaki evde oturan Maxine ile Barbara adlı komşu kadınların döndürdüğü dolaplardan, küçük kızlarına rağmen evlerine girip çıkan heriflerin acayipliğinden söz etmeye niyetliydi. Baktı, karısı uyuyor, vazgeçti. Bir de anneannesinin dün dediklerini paylaşacaktı, o da olmadı. Şu sıralar Perin sokağına gittin mi diye sormuştu yaşlı kadın. İki dedektif seni sormuş. Hayır demişti Calvin. Giyindi, kamyonetine bindi, 1 kilometre kadar yol gittikten sonra geri döndü. Sevgili İsa, bugün kendimi bir garip hissediyorum. Neyim var anlayamıyorum. Sanki hafiflemiş gibiyim, diye mırıldandı, gömleğinin düğmelerini çözerken. Çizmelerini, büyük gümüş tokalı kemerini, pantolonunu, boxer şortunu etrafa saçarken, sen misin diye sordu kadın. Yorganın altına girdi. Seni seviyorum, dedi sadece. Yavaşça sarıldı ve seviştiler. 2 saat süren yazılı sınavdan çıkarken mutluydu. Bir adımı daha geride bırakmıştı. Direksiyon sınavı için 7 gün sonrasına gün verdiler. Sonra polis merkezinin de bulunduğu belediye binasına gitti. Benim adım Calvin Wills dedi. Beni aramışsınız. Mahalleli kadınlar saldırganın peşinde. Calvin Wills'in bu güzel gününden 48 saat öncesi yani 9 Temmuz, Latanya ve Katina adlı iki kızın annesi Maxine için hiç de hoş bir gün değildi. Eve geldiğinde gün çoktan ağardığı gibi kızlar arka bahçede oynamaktaydı bile. Doğru yatak odasına gitti, biraz uzanıp uyumaya niyetliydi. Lucrezia'nın sandalyenin kenarından sarkan bedeniyle karşılaştı. Yüzünü bir yastığa gömmüştü, boynundaki kurumuş kan lekelerini fark etti. Çılgına dönen kadın ne olup bittiğini anlayamayınca komşuya koştu, telefon edip polis çağırdı. Dedektif Betty Brookins, ne oldu, bunu sana kim yaptı diye sordu gelir gelmez. Küçük kız sadece ağlıyor ve acıyla karnını tutuyordu. Hiçbir şey öğrenemeden kızı ambulansa bindirdiler, hastaneye gönderdiler. Orada muayene edildi, tırnak altlarından ve cinsel organından örnek aldılar. Kızcağız polislere yine bir şey anlatamadı. Annesi Barbara'yı bir komşunun evinde televizyon seyrederken buldular, hastaneye getirdiler. Annesini görünce sevindi küçük kız. Çok çirkin ve sakallı bir adamdı diyebildi ve başka hiçbir şey hatırlayamadı. Barbara kızının yanında sadece birkaç saat kaldı. Sonra götürüldü hastaneyi terk ederek Perin Sokağı'na döndü ve komşu kadınlarla birlikte kızına bu işi yapanı bulmaya kalktılar. Birkaç saate varmadan polisi aradılar. Bir blok ötede anneannesine sorun. Nerede oturduğunu o bilir dediler. Suçladıkları Calvin Wills'in ta kendisiydi. Şapkası, çizmesi yok ama kız tanıyor. Pazartesi gecesi neredeydiniz diye sordu bir dedektif kendi ayağı ile emniyete gelen genç adama. Perin sokağındaki bir saldırıyı soruşturmaktayız. Pazartesi mi? Durun bir düşüneyim dedi Wills. Gece yarısından önce evde ol diye tembihlemişti karım. 8'e kadar Gerald ve Jerome adlı arkadaşlarımla birlikteydim. Sonra bir iki arkadaşa daha uğradık. Cam şapka barına gidip bira içtik. Eve dönüp yatağa girdiğimde karım uyandı. Saate baktı. Gece yarısına 5 vardı. Aferin kalbin dedi, becerdin, söylediğim saatte geldin. O gece ayağındaki ayakkabıları hatırlıyor musun diye sordu polis. Elbette hatırlıyorum, bej renkli, deri balcıklı ayakkabı. Kovboy çizmesi olmadığına emin misin? Tabii eminim. Ya başındaki kovboy şapkası? Herhalde şapkan kafandaydı. Yok canım, ne şapkası? Geçen kıştan bu yana şapka takmadım. Emin misin? Bakın, bu saçın kesimine 65 dolar ödedim. Hiç şapkayla örtecek birine benziyor muyum? Calvin iyiden iyiye korkmaya başlamıştı. Gerçi Amerika'da çok şey değişmişti ama beyaz bir polisin sorguladığı bir zenci olmak hala korkulacak bir durumdu. Bu küçük senin kim olduğunu biliyor Calvin. Yüzünü tanıyor. Calvin'e neden kanepenin üzerine iç çamaşırını katlayıp bıraktığını soran olmadı. İşin ilginç yanı, olay sabahı eve ilk giren, kızı perişan halde bulan ve evde telefon bulunmadığından komşudan polisi arayarak durumu bildiren Bayan Maxim de kanepenin üzerindeki boxer şorttan hiç söz etmedi. Kan grubu saldırganı tutuyor, başkalarını da. Efendim, karım hamile, bir kızım var. Evleninceye dek 3 kız arkadaşımla birlikte oldum. Benim kimsenin ırzına geçmeye ihtiyacım yok. Sana bir test uygulamamıza izin verir misin Calvin? İstediğiniz her testi yapabilirsiniz dedi, kendinden emin bir sesle. Bunun üzerine Calvin'in tükürüğünü, pubik kıllarından birkaçını ve bir tüp dolusu kanını aldılar. Küçük kızı hastanede muayene eden doktor, kızın bedeninden örnekleri, tecavüz kitinin içindeki malzemeyi kullanarak almış, cinsel organlarından aldığı materyali sürdüğü sürüntü camları mikroskopla incelediğini ve hareketsiz sperm hücresi gördüğünü bildirmişti. Kuzeydoğu Louisiana Kriminal Laboratuvarı tecavüz kitindeki delillere geleneksel seroloji testleri uyguladı. Kurbanın iç çamaşırı üzerindeki lekenin kan olduğu, kan grubuna bakarak mağdura ait olmadığının söylenemeyeceği, dolayısıyla küçük kıza ait olabileceği, gecelikteki lekenin ise seminal sıvı olduğu bildirildi. Seminal sıvı lekesinin kan grubunu sıfır olarak belirledi. Calvin Wills'ten alınan biyolojik örnekler kan grubunun sıfır olduğunu gösterdi, ayrıca bir sekretör olduğunu, başka bir deyişle tükürüğünde ve seminal sıvısında da kan grubu maddelerini salgıladığını, tıpkı siyahi Amerikalıların %41'i gibi. Küçük kız ise A sekretördü. Dolayısıyla küçük kızın o gece üzerinde bulunan ve kendine çok büyük gelen geceliğin üzerindeki seminal sıvı lekesi Wills'e ait olabilirdi. Çarşafta bulunan seminal sıvı lekelerinin de kan grubu sıfırdı. Bu lekeler de Wills'e ait olabilirdi. Raporda ayrıca çarşaftaki kılların da incelendiği, mikroskopik özelliklerinin Wills'in kıllarını tutmadığı kayıtlıydı. Kızın cinsel organlarından alınan örneklerde ise kriminal laboratuvar seminal sıvı kalıntısı bulamadı. Perrin sokağındaki eve o gece Wills dışında kan grubu sıfır ve sekretör olan binlerce, milyonlarca kişi gelebilirdi aslında. Ama polisin elinde bir şüpheli vardı. Kız onu tanımıştı. Zenciydi, fakirdi. Suç işleme ihtimali yüksekti. Calvin kıza tecavüzden tutuklandı, cezaevine kondu ve duruşma gününü beklemeye başladı. Çaresizlik içinde tam 7 ay geçecekti. Sakallı dedi, sakalsızı seç dediler. Calvin'i büyüten büyük annesiyle dedesi ona bir avukat tuttu. Bay Stacy Freeman, polisin elinde delil bulunmadığını, küçüğün görgü tanıklığının kuşku uyandırdığını, zaten Calvin'in o gece neler yaptığını anlatacak bir sürü arkadaşı bulunduğunu söyleyerek sabırlı olmasına telkine çalıştı. Polis çocuğa bir dizi fotoğraf arasında Calvin'in 1979 yılından kalma bir vesikalığını da göstermiş, küçük kız resimler arasında onunkini teşhis etmişti. Daha sonraları avukat çocuğa gösterilen fotoğrafları talep ettiğinde polis dosyada bulunmadığını, muhtemelen taşınma sırasında kaybolduklarını bildirecekti. İşin ilginç yanı, savcı bile çocuğa kimlerin fotoğraflarının gösterildiğini bilmiyordu. Daha da ilginci, tecavüze uğrayan küçük kız, yıllar geçip de erişkin bir kadın olduğunda bana gösterilen fotoğraflardan sadece birinin sakalı yoktu. Bana sakalsızı seç dediler. Ben de kimseyi seçemedim. Çünkü bana saldıran sakallıydı diye anlatacaktı. Sesi bir kez duydu ve tanıdı. Annemin yatağında uyuyordum diye anlattı 7 yaşındaki kız. Kız kardeşim yanıma daha sonra geldi. Lucrezia'nın çığlıklarıyla uyandım. Bir erkek seni öldüreceğim diye bağırıyordu. Kızın Calvin'le konuşmasını sağladılar. Onun sesi mi diye sordular. Evet dedi çocuk. Bu ses onun sesi. Bu gecelikle iç çamaşırı Lucrezia'nın üzerindekiler miydi diye sordular kıza. Evet dedi çocuk. Lucrezia'nın annesine Calvin Wilson iki fotoğrafını gösterdiler. "Şüphelendiğiniz adam nasıl bir otomobil kullanır?" diye sordular. "Calvin benim evime daha önce gelmişti," diye anlattı kadın. "Başında bir kovboy şapkası, ayağında kızımın tarif ettiklerine benzer çizmeler vardı." Komşulardan birinin polis ifadesinde gece köpeğinin havlamaya başladığı, 1.30 ile 2.30 arasında zaman zaman pencereden dışarıya baktığı, siyah çizgili mavi bir otomobil gördüğü kayıtlıydı. Calvin'in avukatı, komşunun bu ifadesinden birkaç gün sonra aynı kişiyle görüştü. Adam, "Ben polise ne köpek ne de otomobilden söz ettim," dedi. Polisin fotoğraflarla ilgili işlemleri de garipti. Küçük kız hastaneden taburcu olduktan sonra polis merkezine götürülerek ifadesi alınmıştı. Çocuk kendisine söylenenleri anlamıyordu ve annesi onun anlayacağı biçimde polisin söylediklerini bir anlamda çevirmekteydi. Kadın Calvin'den şüphelendiklerini söylemişti. Bu yüzden çocuğa gösterilen fotoğraflar arasında sürekli Calvin'inki de yer aldı. Çocuk saldırganın sakallı olduğunu söylediği halde Calvin'in sakalsız fotoğrafını gösterip durdu. Kayıtlara da bu şekilde geçti. Tabii bu aşamaların her birinde annesi de yanı başında oturmaktaydı. Jüri masal gibi dinledi, ömür boyu verdi. Tutuklandığı andan itibaren Calvin iddiaları reddetti. Evet, bu mahallede tanınan biriydi. Çünkü evlenmeden önce burada oturmuştu. Ailesi hala aynı mahalledeki bir evde oturduğundan sıklıkla yaşlı ninesiyle dedesini ziyarete geliyordu. Ayrıca çocukluk arkadaşlarının birçoğu bu mahalledeydi. Onlarla sık sık görüşüyordu. Wilson karısı o gece 12'den önce eve döndüğünü ve bütün gece birlikte olduklarını anlattı. Onun için alışveriş yaptığını, 29 beden pantolon giydiğini, ayrıca gece eve döndüğünde sabah giydiği boxer şortunun üzerinde olduğunu söyledi. Biz arkadaşını bıraktıktan sonra o gece doğruca evine döndüğünü, saatin gece yarısından önce olduğunu anlattı. Üzerindeki giysiler kızlardan hiçbirinin tarifindeki giysilere uymuyordu. Evvelce kızların oturduğu eve defalarca gittiğini, kızların kendisini bu yüzden iyi tanıdığını ama o gün eve gitmediğini, kızları görmediğini söyledi. Ve jüri bunların hiçbirine inanmadı. Calvin Wills, 1982 yılı Şubat ayında cinsel saldırıdan suçlu bulundu ve denetimli serbestlik hakkı verilmeksizin ömür boyu hapse mahkum edildi. 2 yaşındaki kızını, hamile karısını, yakında doğacak oğlunu geride bıraktığında 20'lerinin başında, İsa'nın kendisine mutlaka yardım edeceğine bütün yüreğiyle inanan bir gençti. Wills'in avukatı karara itiraz etti. O gece kızların evinin yakınlarında kovboy şapkalı ve çizmeli başka bir adamı gördüğünü söyleyen tanıklar bulduğunu, onları mahkemede dinletmek istediğini bildirdiyse de kabul görmedi. Mahkumiyet kararı kesinleşti ve Louisiana'nın ünlü Angola, Louisiana Devlet Cezaevi halk arasında Angola Güney Alcatraz'ı ya da Çiftlik adlarıyla anılır. 1800 personelin çalıştığı, 5000 mahkumun yattığı 73 kilometre karelik alana yayılmış ve Amerika'nın en büyük yüksek güvenlikli cezaevi olma özelliği taşıyan tesisin üç yanı Mississippi Nehri ile çevrilidir. Adam öldürmekten önce idama çarptırılan, cezası daha sonra 90 yıla indirilen Billy Sinclair, Angola'da 1965'ten 2006'ya kadar 40 yıl yattıktan sonra denetimli serbestlik hakkı verilerek salıverilmişti. Başka bir mahkum Wilbert Rideau ile birlikte The Angolit adlı dergiyi çıkararak cezaevi gazeteciliğini başlatan ikili, hüküm giydiklerinde ilk öğretim mezunuydular. Billy Sinclair, kendisiyle röportaja gelen TV muhabiri Jolie Bell ile 1982'de evlendi. Jolie 25 yıl boyunca eşinin erken tahliyesi için uğraştı, bu arada internet sitesini yönetti. Sinclair halen bir avukatlık bürosunda çalışmakta. Derginin diğer editörü Wilbert Rideau ise banka soygunu sırasında bir memurayı öldürmekten tamamı beyaz, tamamı erkek bir jüri tarafından önce idama, ardından ömür boyu hapse mahkum oldu. Siyah beyaz ırk ayrımcılığının kurbanı olan Rideau, değişen yasalar sayesinde 2005'te yeniden yargılanma hakkını elde etti. Bu kez suçun işleniş biçimi göz önüne alınarak sadece 21 yıla mahkum oldu. Zaten 40 yıldır hapiste olan Rideau hemen serbest bırakıldı. İlginç olan 2005'te dahi savcılık makamının arkasındaki sırada oturan dinleyiciler beyaz, savunmanın arkasındakiler siyahtı. Cezaevine gönderildi. Görgü tanığı kurbanı eski dost. 6 yıl kadar sonra mahkum Calvin Wills, Angola'da tanıştığı ancak başka bir cezaevine nakledildiğinden 16 yıldır görmediği Ricky Johnson ile temas kurdu. Ricky işlemediği bir ırza geçme nedeniyle 25 yıl yatmış, DNA analizleri sayesinde masum olduğu ortaya çıkınca 2008'de serbest bırakılmıştı. Suçu işleyen aslında bu olaydan 3 ay sonra aynı apartman kompleksinde bir başka kadını bıçakla tehdit edip ırzına geçen John McNeil'di. Yakalanıp hapsedilmişti ve Richie Johnson onun işlediği bir suç nedeniyle hapisteydi. Bu gerçek ancak DNA analizi yapılıp da Ricky'nin suçsuz olduğu anlaşıldığında Louisiana DNA Bankası'nda saldırganın profili taranırken ortaya çıktı. Calvin Wilson, bir görgü tanığının yanlış teşhisinin yol açtığı, kaderi paylaştıkları eski dostunu bulma nedeni buydu. Belki Ricky Johnson'ı hapisten kurtaran masumiyet projesi, Masumiyet Projesi 1992 yılında New York Yeşiva Üniversitesi Benjamin N. Cardozo Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Barry Sheck ve Peter Neufeld tarafından başlatılmıştır. 2003'te vakıf haline dönüşen Masumiyet Projesi, ABD'nin değişik eyaletlerinde örgütlenmiş olup, belirli koşulları taşıyan hükümlülerin yeniden yargılanması ve eldeki biyolojik delillerin bir kez de DNA analiziyle yapılmasını sağlamak üzere çalışmaktadır. S. Atasoy, 2000'lerin başında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde başlattığı benzeri bir desteği halen Masumiyet Projesi Türkiye adıyla yürütmektedir. Yöneticileri kendisine de yardımcı olur ümidini taşımaktaydı. Masumiyet Projesi'nin Louisiana ekibi başvurusunu kabul etti. 1998 yazında mahkumiyetine yol açan delillerin Caddo Parish Bölge Mahkemesi emanetinde tutulduğu anlaşıldı. Gecelik, tecavüz kiti, boxer short, Forensic Science Associate adlı şirkete incelenmek üzere gönderildi. Muhtemelen geçen zaman içinde bozulduğundan gecelik üzerinde biyolojik materyale rastlanmadı. Boxer short ve mağdurenin tırnak altından alınan materyalde iki kişiye ait karışık materyal bulundu. Tırnak altlarında bir erkekle bir kadının DNA'sına rastlandı. Kadın DNA'sı küçük kızın profiliyle eşleşti. Boxer short üzerindeki kan lekesindeki DNA'nın önemli bir bölümü yine kıza aitti. Kalan erkek DNA'sının profili, şortun A kısmındaki sperm olmayan, muhtemelen idrar lekesi. Kalıntıdan elde edilen profille uyum gösterdi. DNA'ların hiçbiri Calvin Wilson profilini tutmadı. Savcılık Wilson yeniden yargılanmasına gerek duymadı. 18 Eylül 2003'te Louisiana Eyalet Cezaevi Angola'dan özgür bir adam olarak çıktı. Önce ayağımdaki zincirleri açtılar diye anlattı. Sonra bileklerimdekileri. Kollarımı yukarıya kaldırdım ve Tanrım bu ne güzel bir duygu dedim. Kendisini karşılamaya gelen karısı ve yıllardır avukatlığını yapan Janet Gregory'yi kucaklarken işlemediği bir suç nedeniyle kaybettiği 21 yılın acısını unutmaktan başka bir şey istemiyordu. 9. ayrımın sonu sayfa 96.